Tamamdır. Kaydı başlattım Tarık. Burayı baştan alacağım çünkü ben kendi sesimi kapatmak yerine senin sesini kapattım.
Sabaha kadar vaktimiz var.
Bunu da ilk defa yapıyorum. Komple düzenledim sana.
Bu konuşmadan sonra çok tedirginim açıkçası. Benim hakkımda daha neler biliyorsun?
Heyecanlanıyorsun herhalde konuşurken. Elin masaya falan çarpıyor sürekli.
Pardon. İstersen geri alalım falan. Ses geliyor mu o esnada?
Tabii. Hepsini duyuyorum.
Oh, istersen bunu baştan alalım. Ha, bunu tekrar söylüyorum, kusura bakma. Dilim dolandı. Bence bu biz podcast'i tekrar baştan çekelim.
Bütün sorumluluğu üstleniyorum.
Yaşamlar evren, ben kapatıyorum diyormuşum şu an.
Kaldığın yerden devam edebiliriz.
Soru neydi? Giriyorum o zaman. 3, 2, 1, girdim.
Nereye not almıştım onu, özür dilerim.
Sosyal medya stratejisine.
Ha evet. Biz bu yayını bugün bitirebilecek miyiz acaba? Eli yüzü düzgün bir şekilde. Bu arada senin eli kolun yine rahat durmadı.
Yarın bir daha çekelim. Yani bizim çaylarımızı bir daha yapalım.
Ama yarın doluyum Tarık'cığım.
Bu kadar kötü aldatılmamıştım. Hangi kısımları koyup koymayacağım konusunda çok tereddüt içerisindeyim şu an.
Önümde 42 dakikaya varmışız. Sen konuşurken onu düşünüyorum, yani bunu nasıl kurgulayabilirim acaba diye.
Kurgulayamıyorsan hiç problem değilsin, tekrardan çekelim.
Dur kaydı durdurayım bari de konuşup devam edelim. Merhaba, ben Evren Soyuçok. İnternet, dijital dünya ve yeni medya konularını alanında uzman isimler ve blog yazarları başta olmak üzere dijital içerik üreticilerle konuştuğumuz İnternet Günlüğü podcast'ine hoş geldin. Hazırsan kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan İnternet Günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba, İnternet Günlüğü podcast'inin 17. bölümünde yazılım geliştirici Tarık Çay ile sohbet edeceğiz. Hoş geldin Tarık.
Hoş bulduk Evren.
Uyum sağlayabildin mi koronalı günlere?
Evet, uyum sağladım çünkü daha önceden yaklaşık 5 yıllık gibi bir evde çalışma deneyimim vardı, uzaktan çalışma. Her ne kadar evde çalışmak istemesem de ve bundan keyif almasam da mecburiyetten tabii ki evde çalışmak zorunda olduğumuz için evde çalışıyorum diyebilirim.
Kendine bir blog yazısında iş yaşantım boyunca birbirinden farklı alanlarda sürekli yeni bir şeyler deneyen ve çabalayan, özümde beni hiç yalnız bırakmayan, girişimcilik ruhu bulunan biri olarak tanımlıyorsun Tarık. Seni tanıtmak için hayata değer katan YouTube kanalı sloganıyla yayın yapan çay kahve insan demek bile yeterli aslında, ama sen bunlardan çok daha fazlasın değil mi?
Ya evet, aslında bu biraz İnsanın kendisinden bahsederken çekingen olabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor, egoist olarak da anlaşılabiliyor, ama bazen yaptığımız şeyleri yapıyor olduğumuzu söyleyebilmemiz gerekiyor. Tabularımızı yıkıyor olmamız gerekiyor. Ben de üretmeyi çok seviyorum. Her ne kadar tasarım kökenli bir yazılım geliştirici olsam da esasında bir seri girişimciyim ve sürekli aklıma gelen bir şeyi analizini yaparak, aslında deneyerek ortaya bir ürün çıkartmak, bir şeyi üretmek amacıyla çalışmalarımı sürdürüyorum.
Birçok girişimin var. YouTube içerikleri üretiyorsun. Çok sık olmasa da blog yazıyorsun. Deyim yerinde ise karınca gibi çalışıyorsun. Planlıyorsun, koşturuyorsun. Tek kişilik ordu gibisin Tarık. Bütün bunlar fiziksel ve zihinsel olarak seni yormuyor mu?
Yok, hayır. Aksine beni daha güçlü kılıyor. Ya ben aslında kendimi 28 yaşında keşfettim diyebilirim. Tabii ki kendim üzerinde bazı şeylerin farkındaydım, ama benim tam olarak neyden keyif aldığımı geçen sene 2019 yılında fark ettim. Ben üretmeyi çok seviyorum Evren. Yani bir şey üretirken aşırı derecede mutlu oluyorum ve bundan keyif alıyorum. Benim mutsuzluğumu irdelediğim zaman, herhangi bir şey üretmediğim zaman çok çok mutsuz olduğumu fark ettim. Bu yeri geliyor video tarafında bir çekim olabiliyor. Bir yeri geliyor bir yönetmenlik yapabiliyorum. Yeri geliyor kod yazabiliyorum. Nihayetinde ortaya bir yazılım çıkartıyorum. Yeri geliyor sıfırdan oluşturduğum ve planladığım bir içeriği aslında hayata kazandırıyorum ve içerik üretiyorum. Yani hayatımda aslında bir şeyi üretmek olduğu için ve bu üretmekten de bayağı da keyif aldığım için açıkçası bu beni hem güçlü kılıyor hem de daha mutlu oluyorum diyebilirim açıkçası.
Blog yazılarını incelediğimde Tarık, yaşadığın sıkıntıları, başarısızlıkları ve böyle hayal dünyanda yapıp etmek istediğin her şeyi o kadar net bir şekilde ve hiç çekinmeden, işte fikrim çalınır mı, ayıplanır mıyım, vah vah denilir mi demeden bunları paylaşan bir tarafta da bir yapım var. Hani seri girişimciliğin yanında da aslında olduğu gibi her her şeyini de her girişimini de paylaşan, anlatan bir girişimci tarafım var.
Evet, evet, yani çok iyi yakalamışsın aslında. Çok tebrik ederim. Günümüzde aslında samimi olmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Önceden aklıma gelen bir fikir kimse paylaşmadan hızlı şekilde MVP'sini yapıp ürünü hayata kazandırmayı, onun lansmanını yapmayı ve onu hemen gün yüzüne çıkarma tarafında çok kafa patlattım. Ama patlattıktan sonra bu başarısızlıklarla sonuçlanınca işin bu tarafının çok da önemli olmadığını fark ettim ve bir şey aklıma geldiği zaman onu güzel bir şekilde birçok insanın, birçok arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onlardan geri bildirim alıyorum. Yeri geliyor bloguma yazıyorum. Yeri geliyor aktif olarak Twitter'da kullanıyorum. Twitter'da paylaşıyorum. Hatta geçtiğimiz süreçlerde bir YouTube stüdyosu kurdum. Çay kahve stüdyo diye. Bütün süreci Twitter'da herkesin görebileceği şekilde aslında paylaştım ve insanlar tarafından da çok da güzel geri dönüşler geldi. Motive edenler oldu. En nihayetinde de daha stüdyoyu açmadan iki tane de müşteri elde edebildim. Birisi Türkiye'nin ilk 100 şirketlerinden bir tanesiydi. Diğeri de bir ajanstı. Böyle tatlı şeyler de olunca aslında doğru yaptığımın, daha doğrusu aslında düşündüğüm o samimiyeti insanlara aktarabildiğimi hissettim ve gördüm. En fazla da şunu söylüyorum her zaman. En fazla ne olabilir ki? En fazla kopyalayabilir. En fazla onu hemen hızlı şekilde yapabilir. En fazla tutunamaz. Ama ben şunu her zaman söylüyorum. Yani bir fikrin aklına geliyor olması onun hemen herkes tarafından uygulanacağı anlamına kesinlikle gelmiyor tabii ki evren. Bunu en iyi şekilde nasıl uygulayabileceğinin çok önemli olduğu için bütün her şeyimi aslında sosyal medya ve yazılarımda hür irademle paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam ediyorum. En fazla ne olabilir ki? Kopyalarlar, yapamazlar veyahut da kopyalayıp çok güzel bir şekilde başarılı olup güzel paralar da kazanabilirler. Hayat dediğimiz şey zaten çok kısa. Bunun için de bence çok da çetrefilli düşünmeye, çok da analizler yapmanın gereksiz olmadığını düşünüyorum açıkçası.
Sana tek kişilik ordusun, ordu gibisin dememin sebebi de buydu aslında, bu anlattıklarının bir özeti. Çünkü blog yazının bir yerinde diyorsun ki, stüdyo ile ilgiliydi galiba, hikayeyi yazıyorsun. İşte iki arkadaş buluyorsun. Yani aklındaki fikri bir an evvel hayata geçirmek için. Biri ayrılma kararı alıyor. O ayrılınca öteki de ayrılma kararı alıyor vesaire. Ben bu şekilde özetledim ama sen kalıyorsun tek başına. Ama buna rağmen gözünde ve hayalinde canlandırdığın şeyi ortaya koyabilmek için somut bir şekilde işte mutfağa sen giriyorsun. Yani kameraman da sen oluyorsun, ışıkçı da sen oluyorsun, editör de sen oluyorsun, kurgucu da, montajcı da. Yani açıkçası bugün her şeyi biz yapıyoruz. İşte bütün bu ürettiğimiz içeriklerle ilgili birbirimizden çok da bir farkımız yok açıkçası. O yüzden tek kişilik ordu gibisini senin için bundan dolayı kullanmıştım ve muhtemelen de bizim gibiler için bu böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Güzel bir noktaya da değindin Evren. Yani zaten yaşadığımız ülkenin gündemi çok değişiklik gösteriyor açıkçası. Yani yarın ne olacağımız belli olmadığı bir dönemden geçtiğimiz için, ki özellikle bu bize denk geldi, nasip diyelim aslında bu noktada. Haliyle de karşındaki kişiye güvenemiyorsun. Bir şey yapmak istiyorsun. Bütün her şeyin ona göre kanalize ediyorsun. Ve tam işi gediğine koyma noktasında hareket ettiğin zaman yarı yolda kalabiliyorsun. Ve birçok şekilde yarı yolda kaldım. İki tane ortaklığım var. Geçmişe baktığım zaman aslında ikisinden de ayrılmak zorunda kaldım. Birçok projelerde birçok arkadaşlarımla çalıştım. 15 kişilik bir ekibim vardı benim Momo tarafında yazılım çözümleri ürettiğim zaman. Ama işin neticesinde şöyle bir şey var. Biz zoru gördüğümüz zaman hemen kaçıyoruz yani. En kolay yol ya, en fazla ne olabilir ki deyip yarı yoldan pes ediyoruz. Ama bu işin içerisine inanmışlıkla girdiği zaman haliyle, yani neden pes ediyorsun? Bir şeye inanıyorsun. Yeri gelecek o zaman kolları sıvayacaksın, ki ben de öyle. Aslında bu çay kahve insan sürecinde, çay kahve stüdyo sürecinde kolları sıvayıp işin direkt mutfağına girip aslında hareket edip o ürünü ortaya çıkartmak zorunda kalabiliyorum ve bundan büyük de keyif alıyorum. Günümüzde bir de maalesef ki şu var, herkes çok konuşuyor. Herkes bir şeyler yapabileceğini, bir şeyler üretebileceğini söylüyor ama iş bitiremiyorlar. Bence en önemli şeylerden bir tanesi de aslında iş bitiriyor olmak yani. Konuştuğun değil de ortaya çıkarttığın ürün bence çok değerli olmalı, ki öyle de olduğunu düşünüyorum.
Evet, geçmişte yaşanan sıkıntılar ayrı, bir de şimdi beklemediğimiz, hiç hesaba katmadığımız sorunlarla karşı karşıyayız. İşte korona salgınıyla beraber bu süreçte rafa kaldırdığın projelerin, fikirlerin oldu mu? Bu kadar durağanlaştığımız bir dönemde kendini raftan, yani o kaldırdığın raftan indirmen gerekti mi?
Aslında az önce de bahsettiğim gibi Çay Kahve Stüdyo adında bir tane YouTube stüdyosu kurdum. İşte tadilatlarını geçen sene Kasım ayında başladık. Tam böyle lansmanını yapacağımız zaman bu korona salgını çıktı ve iki tane test çekimi niteliğinde bir müşteriye satışımız olmuştu. Saatlik kiralanan bir YouTube stüdyosu kurmuştuk aslında. İnsanlar gelip burada belirlediği fonlarda, belirlediği şekilde saatlik olarak YouTube stüdyosunun ekipmanlarıyla beraber kullanabiliyordu. Model çok iyiydi. Çok iyi anlamda pazar araştırması yaptık ve mevcut kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak aslında böyle bir proje kurduk. Bir çay kahve stüdyo var. Onu biraz ertelemek zorunda kaldım. Tamamıyla bütün her şeyle kurulu düzeni olan bir YouTube stüdyosu var. İstanbul'da, Kozyatağı'nda. Onun haricinde bir tane çekimlerini yaptığımız, toplam 6 tane içerik ürettiğimiz, normalde birinci çeyrekte 12 tane içerik üretmemiz gerekirken koronadan sebep 6 tane içerik ürettiğimiz bir YouTube kanalımız var. Siparişlerle alakalı. Onu rafa kaldırmak zorunda kaldım. Ya aslında bu süreçte baktığımız zaman hani ben çok böyle boş kalmayı seven bir insan değilim. Boş kaldığım zaman moralim bozuluyor. Hani sorgulamaya başlıyorum her şeyi. Üretemediğim için haliyle verimliliğim de çok düşüyor. Haliyle ben sürekli bir şeyler okuma eğilimindeyim. Zaten aktif olarak da her ay okumam gereken bir kitap hedefim var. Ayda 3 tane kitap okumaya gayret ediyorum ve bunu bazı aylarda aşıyorum. 4-5-6'ya kadar çıkabiliyor. Öyle kendimi aslında besliyorum. Onun haricinde içerik yazmaya başladım. Her ne kadar çok yazamasam da bu ay toplamda bir 10 tane içerik yazma planım var. Önümüzdeki ayda tekrardan bir 10 tane var. İkinci çeyreğin toplamında 40 tane içerik üretmek gibi bir hedef koydum. Çünkü buradaki atıl vakti aslında değerlendirmek istiyorum. Sürekli kendimce icatlar çıkartıyorum. Çok fikirlerim geliyor kitap okurken de. Kendi arşivlerimde baktığım zaman da Google Keep'e özellikle fikirlerimi yazıyorum. Ama onları uygulama noktasında hemen aksiyon almıyorum. Çünkü benim bir fikir demleme bir metodum var. Biraz böyle fikri demliyorum 3 ay boyunca. Ara ara böyle raftan çıkartıp bakıyorum o süreçte. Hala çok güzelse bir 3 ay daha verip onu İkinciye kısık ateşte tekrardan pişirmeye, demlemeye başlıyorum. Çok dinlendim mi diye sorarsan aslında evet dinlendim ama yani ben dinlenmeyi çok seven bir insan değilim. Zaten koronadan önce yaklaşık 3 ay 4 ay boyunca stüdyonun tamamıyla bütün tadilatlarını ben yaptım ve haftanın 7 günü sürekli günde 15-16 saat boyunca çalışıyordum. Onun için de yani çok dinlenmeyi de seven bir insan da değilim. Dinlendiğim zaman bir şey üretemediğim için haliyle moralim çok kolay bir şekilde bozulabiliyor. Onun için hemen bir şey üretmek istiyorum. Hafta sonu bile mesela bazen ki bu çok zor bir şey. Çok farkındayım. Bunun kontrolünü de sağlayabiliyorum az çok diyebilirim. Bir şey üretmek, bir şey okumak, bir şey yapmak zorundaymışım gibi kendimi hissediyorum. Tabii kendimi böyle bir psikolojik bunalıma da sokmadan verimli geçirme tarafındayım açıkçası. Yani şu an yaşadığımız vakit çok değerli. Bu içinde bulunduğumuz krizi bir fırsata çevirebiliriz. O anda neler yapabiliriz? Çünkü herkes evde, birçok sektör aslında şu an çakılmış durumda. Kepenk indirilmiş konumunda. İşlerden çıkartılmaya başlıyor. Her şey değişiyor. İşimiz komple dijitalleşiyor. Şu an uzaktan askerlik diye bir kavramın konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Haliyle böyle bir süreçte kendi özümüzü irdeleyip kendi düşüncelerimize bence çok da fazla zaman ayırmamamızın gerektiğini ve fazlasının da zarar olabileceğini düşünenlerdenim.
Dijital içerik üreten biri olarak senin hayatındaki konumu nerede bloğun?
Benim blog sürecimde birden fazla blog sürecim oldu. İşte hem teknik yazalım dedim, sonrasında işe çevirdim, sonra kitap yazalım falan dedim. Sonrasında bunların 10 tanesi kendi blogumda, Tarık Çayır'da direkt bunları üreteceğim. Diğer 30 tanesinde Çay Kahve Stüdyo, yani YouTube stüdyonun içerisindeki YouTube ve YouTube'la ilişkili pazarlama alanında üreteceğim içeriklerdi. Benim için önceden blog çok önemsizdi ama 2020 itibariyle blog çok ama çok çok çok önemli açıkçası. Çünkü gözümden kaçırdığım en önemlisi görünüyor olmayı unutmuşum ben. Artık daha çok görünüyor olmak zorundayım. En nihayetinde yaptığımız işle birçok insana ilham verip birçok alanda fırsatlar oluşturabiliriz. En nihayetinde bunu her zaman son dönemde de kullandığım bir örnekle anlatıyorum. Hani insanlar senin çok güzel bir blog yazdığını biliyorlar ama içerik üretmediğin zaman sana ulaşamıyorlar. Sen çok güzel içerik üretebiliyorsun, çok güzel kendi alanında çekim yapabiliyorsun, çok güzel YouTube kanalı yönetebiliyorsun ama insanlar senin varlığını bilmiyor. Haliyle varlığının bilinmesinin en önemli noktalarından bir tanesi de içerik üretmek. Yani blogunda yazı yazmak ve doğal olarak da ziyaretçilerin tarafından görünüyor olabilmek. Seni birilerinin görmesi, keşfetmesi, paylaşması ve etkileşime girmesi gerekiyor haliyle. 2020 itibariyle blog benim hayatımın tam anlamıyla merkezinde diyebilirim. Bunu sadece blog olarak düşünmeyelim. İçerik üretmek, yazılı içerik üretmek benim tamamıyla hayatımın merkezinde. Zaten her hafta en az bir tane YouTube'da içerik üretiyorum. Şu an bu evde olduğumuz süre zarfında güzel stratejiler konumlandırdım. Hatta YouTube stüdyomdaki birçok malzemeyi odama getirdim, evime de getirdim. Evimi bir stüdyo çevirdim. Tarık Çayır YouTube kanalını açıp aslında orada da birbirinden farklı konularda içerikler üreteceğim. En nihayetinde daha fazla insana yaptığım işi daha fazla şekilde görünüyor kılmak istiyorum. Merkezinde olduğu bir içerik üretimin, merkezimde olan içerik üretimini herkese duyurmayı, daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyorum açıkçası.
Şimdi beni şaşırtan bir şey söyledin Tarık. Daha fazla görünür, ya görünür olmayı ihmal ettiğimin farkına vardım dedin bu yıl, 2020 yılında. Ve bunun için blogda daha çok yazmam gerektiğini farkına vardım dedin. Yanlış biliyorsam düzelt lütfen. Senin blogdaki ilk yazın, yani en eski tarihli yazın 31 Aralık 2015'e ait. Yani sen 2015 öncesi blog yazıyor muydun? Ya da o yazıları sildin mi?
Tarık Çayır'daki blogumdaki ne çok formatlar denedim ben. Normalde benim ilk blogum 2009 yılında açıldı.
Tamam. 2009'dan beri sen aslında blog yazan birisin. Blogun varlığından haberdarsın. Ama 2020 yılında diyorsun ben bunun farkına vardım. Şimdi görünürlük anlamında dijital mecrada, internette en az, yani dijital içerik üreticiler arasında görünürlüğü en düşük olan bugün bence blog. Blog yazarları. Yani Instagram'a yüklenirsen ya da YouTube'da içerik üretirsen bu senin görünürlüğünü, ya da Twitter'da biraz daha böyle hani şey tabirle kasarsan daha görünür olmanı sağlayan mecralar. Blog artık çok da hani ziyaret edilen, özellikle de girilip bakılan, işte Tarık ne yazmış, Evren ne eklemiş gibi. Biraz atıl bir mecra. Sen şimdi görünür olmadığımı fark ettim ve blogu ihmal ettim deyince ben o yüzden şaşırdım. Aslında Tarık Çayır'ın tanınmasını daha çok sağlayan şey, değil mi, YouTube'a ürettiğin içerikler olmadı mı?
Yok. Şimdi şurada iki ayrım var aslında. Konuyu iki şekilde ayırabiliriz. Zaten YouTube tarafında bir kitlem var. Beni orada birçok insan biliyor. Orada ürettiklerimle zaten birçok insanın hayatlarına değer katabiliyorum. Orası bambaşka bir mecra ve bambaşka kitlesi olan bir yer diyebilirim. Ama blog içerik üretmekte şöyle bir şey var. Tamamıyla aslında az önce de söylediğim gibi irdelediğim zaman aslında şu şekilde fark edebiliyorum. Sen Twitter'da paylaşabiliyorsun. İşte LinkedIn'de paylaşabiliyorsun ama bir konunun teknik tarafını bildiğini içeren bir içerik ürettiğin zaman o senin aslında Twitter'da paylaştığın bir içerikten daha değerli. Ya aslında buradaki görünürlük tamamıyla metinsel içeriklerden bahsediyorum. Ben çünkü 2009'dan beri içerik üretiyorum. 2015 yılında blogumun tamamıyla stratejisini değiştirdim. Daha az içerikler üretmeye başladım. Hatta hiç içerikler üretmemeye başladım. Sonrasında irdelediğim zamanda aslında ve birçok farklı bloglarda da yazıyordum. Kendi mesleğimle alakalı WordPress, teknik tarafta yazılım olarak da bunların bana geri dönüşleri çok güzel oluyordu. Hem maddi hem de manevi anlamda. Tabii YouTube tarafında içerik ürettiğim zaman YouTube kendi içerisinde bir mecra. O alanda tanınıyorsunuz. O alanda birçok farklı kapılar açılıyor ama günün sonunda şöyle bir analizi aslında çıkarttım. 2020 itibariyle. Yani siz ürettiğiniz içeriklerle özellikle metin tarafında daha güzel kapılar açabiliyorsun, daha güzel yerlere gelinebiliyorsun. Çünkü her zaman metinde şöyle kolaylık var, yani bir aşağı indirip kaydırıp yukarı girip yazılan metnin aslında kaba taslak ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ama videolu içeriklerde hani senin ne anlattığını baştan sona kadar dinlemesi gerekiyor ki onu güzel şekilde alabilsin ve daha iyi görünebilsin. Yani aslında ki oradaki görünürlük tamamıyla İş ve daha sonuç odaklı bir görünürlük.
O zaman senin son yazında bahsettiğin sosyal medya stratejimi tamamen elden geçirdim derken bunu mu kastettin? Ama bu tam olarak blog da değil galiba. Çünkü Instagram'da 6 paylaşım yaptım diyorsun devamında.
Mayıs 2019 gibi irdelediğim zaman kendimi, ben hiçbir zaman böyle fenomen olmak istemedim. Hiçbir zaman sosyal medyada daha fazla görünür olmak istemedim ama yaptığım işi doğal olarak çok ciddi şekilde etkilediği için evren haliyle tamamıyla sosyal medya stratejimi değiştirdim. Bunu iki faza ayırdım. Öncelikli olarak Twitter ve LinkedIn'de çok aktif olmaya başladım. Yaptığım işi daha fazla insana duyurmaya, daha fazla samimiyet katarak oluşturmaya başladım içeriklerimde. ve paylaşmaya başladım. Geçtiğimiz Mart ayı itibariyle de Instagram'daki toplamda 573 tane bütün fotoğraflarımın hepsini arşive kaldırdım. Oradaki stratejimi de tamamıyla değiştirdim. Hani Twitter ve LinkedIn aktif olarak kullanıyorum. Orada yazdığım içerikleri, ürettiğim içerikleri, daha olarak yazdığım içerikleri, ürettiğim videolu içerikleri, çalıştığım markaları, yaptığım işlerden kolay bir şekilde bahsedebiliyordum. Ama Instagram tamamıyla görsel olduğu için oraya ayrı bir zaman gerekiyordu. Ben de içerik stratejimi planladım. İşte fotoğraf, ipuçları, ekipman önerileri, blog yazılarım, içerik ürettiklerim, neler yaptım, işte birinci çeyrek raporlarım, röportajlarım, kitap paylaşımları diye birbirinden farklı alanlarda kendi yetkinliklerimi de aslında sunarak bir içerik konsepti planladım. Onları paylaşmaya başladım. Normal bir marka gibi aslında benim şu an sosyal medya stratejisi adı altında bir Excel'im var. Orada bu ay boyunca neleri paylaşacağım, hangi içeriklere ağırlık vereceğimi bir markayı yönetir gibi aslında kendi hesabımı yönetmeye başladım. Onun için bu sosyal medya stratejimin ikinci fazında Instagram'ı rol model olarak aldım ve orada aktif olarak yapıyorum. Ve paylaşımları da göründüğü üzere hep bir düzen içerisinde, hep bir mantık içerisinde oluşturup geçen sene Mayıs'tan itibaren Twitter'da ve LinkedIn'de mevcut olan stratejimi Instagram'a kaydırmaya başladım. Yine Twitter'a ve LinkedIn'e yatırım yapıyorum. Orada içeriklerimi paylaşıyorum. Daha fazla görünür olmaya çalışıyorum. Buradaki görünürlüğü Instagram'a da kaydırıp Instagram tarafına da görünürlüğümü arttırmayı planlayarak aslında böyle bir geniş çaplı bir strateji planladım.
Peki sana son bir sorum olacak Tarık. Arada bu podcast'te yer almayacak aradaki bir sohbetimiz esnasında bir kitap tanıtımı ile ilgili yazı yazacağını ve bunu Medium'da paylaşacağını söyledin o sohbet esnasında. Şimdi senin kişisel bir blogun var tarikçayır.com. Neden mesela o yazıyı kişisel blogunda değil de Medium'da paylaşmayı karar verdin? Çünkü ikisi arasındaki senin için farkını soracağım. Sen 3 yıl WordPress Türkiye ekibinde de görev almış bir WordPress geçmişi olan birisin ve şu anki mevcut kişisel blogun da WordPress tabanlı. Medium için blog içeriği üretmek de mi senin bu yeni stratejinin bir parçası?
Evet, yani ben WordPress'te aktif olarak 10 yıllık bir yazılım geliştirme yaptım. WordPress Türkiye ekibine de rol aldım. Ona odaklı bir WordPress şirketi kurdum. Türkiye'deki kurum ve şirketleri destekleyerek kurduğum bir WordPress odaklı bir şirketim de vardı. WordPress 2020'ye kadar hayatımın dönüm noktasıydı yazılımı bırakmadan önce. Buradaki planladığım içerik üretiminde de belirli fazlara böldüm. Yani belirli içerikleri kendi Tarık Çayır blogumda üretiyorum. Orada yayınlıyorum. Belirli içerikleri daha çok böyle popüler olabilecek, daha fazla insana hitap edecek, herkesi kapsayan içerikleri de Medium'a yazıyorum. Çünkü Medium'da çok güzel bir kitle var. Oraya özel içerik üretileceğinin de çok çok bilincindeyim. Çünkü şöyle testler de yaptım bu süre zarfında. Aynı içeriği kendi blogumda yazdığım zaman bu kadar çok kişiye ulaşamıyorum. Bazı içeriklerde amacım daha fazla insana ulaşmak. Çünkü o içeriği o şekilde özen gösteriyorum. Bir beklentim yok kesinlikle. Amacım faydalı, değerli, kaliteli içerik üretmek. Haliyle ayda bir kesinlikle Medium'a içerik üretmeyi planlıyorum ve planlamaya da başladım. Her 3 ayda toplamda 12 tane içerik üretiyorum ben Tarık Çayır bloğuma. Bunların 3'ü Medium hesabımdaki kendi bloğuma yazıyorum. Geri kalan 9 tanesi Tarık Çayır bloğunda yazdığım içeriklerden oluşuyor. Çünkü oranın çok güzel bir hamuru var. Güzel bir kitlesi var. Güzel de bir mecrası var. Sıkı takipçileri de var. Oraya da güzel böyle içerikler üretileceğinin de kıymetli ve özel, güzel de geri dönüşlerin olduğunu düşündüğüm için aslında oraya da ufak bir yatırım yapıyorum içerik üreterek.
O halde blog dünyasına tekrar hoş geldin. Tarık Çayır, yazılım geliştirici, İnternet Günlüğü podcast'ini bugün birlikte tuttuk. Vakit ayırdın ve değerli görüşlerini paylaştığın için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.